Kitabın adı Gökleri Süsleyen Kartal. Yazarı Wilbur Smith. 5. ayrım. Arabada yalnızlıktan sıkılmaya başlamıştı. Diğer arabalar yağmur nedeniyle hızlarını düşürmüş olmalarına karşın o ayağını gazdan çekmemiş ve süratini devam ettirmişti. Artık arabanın hızı da onu tatmin etmek için yeterli olamıyordu. Beale'nin güneyinde yağmur kesildi fakat yalnızlığın getirdiği can sıkıntısı onu bırakmıyordu. Bir süre daha yol aldıktan sonra güneşin ortaya çıkmasıyla neşesi biraz olsun yerine geldi. Daha ileride bağların başladığı yerde bir taş duvarın ardında birden bir rüzgar torbasının direğin ucunda hafif hafif dalgalandığını görünce iyice neşelendi. Burası küçük bir meydan olmalıydı. Bir kilometre daha gittikten sonra küçük havaalanına giden yolu ve yolun başında Bölge Havacılık Kulübü yazısını buldu. Meydan bağların arasına inşa edilmişti. Ve apronda da birkaç uçak duruyordu. Bunlardan birinin Marchetti aerobatik tipi F-260 olduğunu görünce sevindi. David hemen arabadan atladı ve bir alkolün viski şişesine bakması gibi hayranlıkla uçağa baktı. Kulüp ofisinde bulunan Fransız iyi bir iş adamı değildi. David'in uçuş defterini ve lisanslarını gördüğü halde Marchetti'yi ona kiralamaya çekiniyordu. Adamın söylediğine göre David diğer uçaklardan birini kiralayabilirdi. Ama Marchetti kiralık değildi. Genç adam ona bir 500 franklık banknot uzatıp paranın cebe gittiğini görünce umutlandı. Gel gelelim adam yine de onun Marchetti'ye yalnız binmesine izin vermiyordu. Kendisi de öğretmen yerinde oturacaktı. David yalnız uçamayacağını anlayınca yapacak başka şey olmadığını görüp kokpite atladı ve adamın da yerine geçtiğini görünce motoru çalıştırıp havalandı. Biraz irtifa alıp sürati toplayınca daha meydan çitlerine gelmeden yavaş bir köşeli tono çekti. Tononun köşelerinde duruşları biraz uzatınca Fransız aman tanrım diye bağırmış ama kumandalara el atmamıştı. David bu kez ters yöne bir tono attı, kanat uçları bağdaki asmalara sadece 20 metre kadar mesafedeydi. Fransız sonunda onun usta bir pilot olduğunu anlamış ve rahatlamıştı. Bir saatlik uçuştan sonra yere indiklerinde onun yüzüne bakarak sırıttı ve bir şeyler mırıldandı. David gitmek istediğinde Fransız onu bırakmamış ve sarımsaklı yemeğini, ekmeğini ve kırmızı şarabını onunla paylaşmıştı. Uçuşun getirdiği büyük zevk ve sarımsağın kokusu David'i Madrid'e kadar bırakmadı. Madrid'de hiç beklemediği olaylarla karşılaşacaktı ve bunu hissediyordu. Sanki bunlar çok daha önceden ayarlanmıştı. Madrid'de onu önemli şeylerin beklediğini ve Avrupa'nın bu güney ülkesine kadar bunun için geldiğini biliyor olmalıydı. Kente akşam üzeri vardı. O sezon yeni başlamış olan boğa güreşlerini görmek için acele ediyordu. Hemingway ve Conrad'ın boğa güreşleri ile ilgili roman ve yazılarını okumuştu. Bu ülkede hoşuna gidecek bir yaşam olup olmadığını merak etmekteydi. Plaza de Toros'a gidip gerçek boğa güreşlerini izlemek, daha sonra da canı istediği takdirde Pamplona Festivali'ne gitmek iyi olacaktı. Büyük otellerden Gran Via'ya gidip bir oda ayırttı ve resepsiyondaki adamdan ertesi gün için bir boğa güreşi bileti istedi. Yorgun olduğundan o akşam erken yattı ve sabahleyin dinlenmiş olarak kalktı. Otelden yolu öğrenip Mustang'e atladı ve Arena'nın parkında turist otobüslerinin arasında bir yer bulup arabayı park etti. Sezonun başlangıcı olmasına rağmen her yer insan kaynıyordu. Arena'nın dışı oldukça eski duvarlarla çevrilmiş ve pek de iç acısı bir manzara arz etmiyordu. Fakat içerisi filmlerde ve fotoğraflarda gördüğü gibi insana heyecan veriyordu. Kumlarla kaplı arena dümdüz ve tertemizdi. Flama ve bayraklar bulutlarla kaplı gökyüzüne doğru yükseliyorlardı. Kenardaki orkestrada halkın heyecanını kamçılayan parçalar çalıyordu. Boğa güreşlerinin yapıldığı arenada uluslararası futbol maçlarında ve büyük boks maçlarında olduğundan daha büyük bir heyecan vardı. İnsanlar daha şimdiden bağırıp haykırmaya, el sallamaya başlamışlardı. Tüm bu gürültülere orkestranın müziği de eşlik ediyordu. David bir grup genç Avustralyalı turistin arasına oturmuştu. Gençler başlarına hatıra olarak aldıkları renkli sombreroları geçirmişler, birbirlerine şarap tulumlarını uzatıp içiyorlardı ve genç kızlar kuşlar kadar şen ve güleçtiler. Kızlardan biri David'i bir süre süzdükten sonra omzuna dokundu ve elindeki şarabı ona uzattı. Bakışlarından ona şaraptan başka şeyler de verebileceğini anlamak olasıydı ama David başını sallayıp ona teşekkür etti ve yerinden kalkıp büfeye giderek kendine bir bira aldı. Paris'te geçirdiği maceranın soğuk etkisi henüz silinmemişti. Yerine döndüğünde Avustralyalı kız elindeki biraya baktı ve yüzünü buruşturup tekrar arkadaşlarına döndü. Yeni gelenler yerlerini bulup oturuyorlardı ve gürültü şimdi daha da artmıştı. İki turist David'in oturduğu sıraya doğru basamakları çıktılar. Yaşları 20-25 civarında olan genç kadın ve erkek birbirlerinin kollarına girmişlerdi ve aralarında büyük bir sevgi bağı olduğu hemen anlaşılıyordu. David'i geçtiler ve merdivenin karşı sırasında David'in bir sıra arkasına oturdular. Kız oldukça uzun boyluydu, mükemmel bacakları vardı ve ayağına kısa siyah botlar ve yine siyah bir pantolon giymişti. Üzerinde ise pahalı olmayan fakat iyi dikilmiş ve zevkli elma yeşili bir süet ceket vardı. Güneşin ışınları altında simsiyah saçları pırıl pırıldı ve omuzlarından aşağıya dökülmüştü. Geniş ve güneş yanığı yüzü ile pek güzel sayılmazdı. Çünkü ağzı çok büyüktü ve gözleri birbirinden fazlaca ayrıktı. Ancak bal rengi gözleri gerçekten çok güzeldi. Yanındaki erkek de onun gibi uzun boylu, esmer ve güçlü görünüşlüydü. Adamın adaleli kolu ile kızın oturmasına yardım ettiğini görünce içindeki kıskançlık duygusuna engel olamadı. Kendi kendine namussuz hergele diye humurdandı. Genç kadın ve erkek başlarını birbirlerine yaklaştırmış bir şeyler konuşuyorlardı. David onları rahatsız etmemek için başını çevirdi. Bir süre sonra toreadorlar güneş altında parlayan işlemeli giysi ve pelerinleriyle sahaya çıkmaya başladılar. Bando şimdi iyice coşmuştu. Boğaların tutuldukları yerlerin kapılarını açacak olan anahtarlar kumların üzerine atıldı. Toreadorlar şapkalarını çıkarıp tribünlerde oturan yakınlarına ve sevdiklerine atarak herkesi selamladılar. Ve sahadan ağır adımlarla ayrıldılar. Bu duraklama sırasında David kendini tutamadı ve tekrar başını çevirip genç kızla erkeğe baktı. Gel gelelim onların da kendisine baktıklarını görünce şaşırdı. Genç kız hiç kuşkusuz onun hakkında bir şeyler söylüyordu. David onun yanındaki erkeğin omzuna yaslanıp dudaklarını kulağına yaklaştırarak bir şeyler söylediğini görünce bu bal rengi gözlerin etkisinde kaldığını anlamıştı. Bir an için birbirlerinin gözlerine baktılar, genç kız birden başını çevirdi. Fakat erkek hala David'e bakıyordu. David onun bakışlarını çekmediğini ve hatta kendisine gülümsediğini görünce gözlerini kaçırmak zorunda kalıp başını çevirdi. Birden boğanın sahaya fırladığını gördüler. Hayvan burnundan soluyor ve toynaklarıyla tozu dumana katıyordu. Pırıl pırıl siyah rengi ile çok güzel bir hayvandı. Başını sağa sola sallarken boyun ve omuzlarındaki adalelerin şiştikleri belli oluyordu. Onun sahada koşuşturması izleyicilerin haykırışlarıyla daha da heyecan verici bir hal alıyordu. Daha sonra sıra atın sahaya sürülmesine geldi. Trompetler ortalığı inletirken yaşlı ve sıska bir at izleyicilerin alaylı bağırışları arasında sahaya sürüldü. Zavallı hayvanın bir gözüne de karşısına çıkacağı korkunç boğayı rahatça görmemesi için bir siperlik takmışlardı. Hayvan sırtındaki zırhlı boğa güreşçisini bile güçlükle taşıyabiliyor ve arada sırada sendeliyordu. Birkaç kişi atı arkasından iterek boğanın önüne doğru sürdüler. İşte burada bu sporun güzelliği de sona eriyordu. Boğa başını eğip ata saldırdı ve aynı anda da at üzerindeki boğa güreşçisi atın arkadaki tahta duvara savrulmasına aldırmadan elindeki ucu sivri çelik mızrağı boğanın sırtına sapladı ve bütün gücüyle itti. Boğanın yarısından koyu kırmızı bir kan oluk gibi akmaya başlamış ve kumlara karışmıştı. Sivri ve keskin çeliğin etine girip onu parçalamasına kızan boğa, bütün öfkesiyle atın yan taraflarını kaplayan koruyucu yastıklara saldırdı. Hayvan boynuzlarıyla koruyucu yastıkları parçalamış ve ikinci bir saldırı ile boynuzlarını bu kez atın karnına saplamıştı. Zavallı yaşlı atın bağırsakları ve diğer iç organları kumların üzerine saçıldı ve can havliyle garip bir ses çıkardı. David'in ağzı dehşetten kupkuru olmuştu. Çevresindeki kalabalık ise vahşice bağırışlarını sürdürüyor, ellerini sallıyordu. Zavallı yaşlı at bir an sendeledi ve sonra kendi iç organları ile karışmış kumların üzerine yığılıp kaldı. Birkaç kişi gelip boğayı sürükleyerek götürdüler ve sonra atın yanına gelip kuyruğundan çekerek hayvanı zorla ayağa kaldırmaya çalıştılar. At, karnı iyice açılmış ve bağırsakları ile bir kısım iç organları dışarıya saçılmış olmasına rağmen sendeleyerek ayağa kalkabildi ve adamların da yardımıyla adeta sürüklenerek sahadan çıkarıldı. Adamlar atın götürülmesinden sonra geriye döndüler ve duvar kenarına bırakılmış hareketsiz yatan boğaya tekrar saldırdılar. Can çekişmekte olan boğa gelen kılıç darbeleriyle tam bir et ve kan yığınına dönmüştü. Boğayı sürükleyip tekrar sahanın ortasına götürdüler. David artık bu vahşetin durdurulması için bağırmak istiyor ama böyle bir vahşeti izlemenin de bir suç olduğunu kabul ederek sesini çıkaramıyordu. Boğayı tekrar sürükleyip sahadan çıkarmadan önce bir süre kendi kanının ortasında bırakıp çevrenin haykırışlarını dinlediler. Hayvan şimdi başını öne eğmişti. Ağzından ve burun deliklerinden gelen kan ve köpükler sahadaki kuma karışıyor, korkunç bir manzara oluşturuyorlardı. David onca bağırış arasında sanki hayvanın güçlükle nefes alışverişlerini, iniltilerini duyar gibiydi. Birden boğa yeniden debelenmeye başladı ve arka bacaklarını kirleten sarı renkli ve sıvı şeklinde dışkı çıkardı. David zavallı bir hayvanın bu kadar aşağılanmasına artık tahammül edemezdi. Ne yapacağını bilemeden düşünürken yüksek bir sesle fakat ona fısıltı gibi gelen bir sesle söylenmeye başladı. Hayır, hayır durdurun bunu artık. Lütfen kesin bu vahşeti. Nihayet işi bitirecek adam parıltılı giysileri ve bale pabuçlarına benzeyen ayakkabılarıyla ortaya geldi. Ve güneş altında parıldayan kılıcını boğanın can alıcı yerine saplayıp kıvırdı. Boğa önce bir debelenip kalkar gibi yapmış ve sonra tamamen hareketsiz kalmıştı. Ancak hayvanın ölüp ölmediğini hiç kuşkusuz onun yanında olanlar daha iyi biliyorlardı. Kılıçlı adam hayvanın debelenmesiyle yere düşen kılıcını tekrar alıp bir kez daha hayvana saplamak isterken David artık dayanamadı ve sesinin çıkabildiği kadar bağırdı. ''Bırakın artık, pis serseriler, yeter artık!'' Ne yazık ki onu o gürültü ve bağırışlar arasında kimse dinlemiyordu bile. Kılıçlı adam hayvana tam 12 kez daha saldırdı ve kılıcını onun çeşitli yerlerine batırıp çıkardı. İzleyicileri selamladı ve büyük bir zafer kazanmış gibi kollarını salladı. Hayvan artık bitmiş gibiydi. Ensesine saplanan son bir kılıç darbesi işi tam anlamıyla bitirdi. Onu birkaç katırın arkasına bağladılar ve ayakları havada sallanırken kanı kumlar üzerinde izler bırakarak insanların bağırışları, haykırışları arasında sürükleyerek götürdüler. David olanlar karşısında şoke olmuş, böyle bir vahşet göreceğini asla düşünmemişti. Birden başını çevirdi ve kıza baktı. Kızın yanındaki erkek de ona eğilmiş bir şeyler söylüyor, hiç kuşkusuz onu sakinleştirmeye çalışıyordu. Genç kız başını yavaş yavaş sağa sola sallıyor, böyle bir vahşet karşısında hiçbir şey anlamıyormuş gibi uzaklara bakıyordu. Bal rengi gözleri ağlamaktan kıpkırmızı olmuştu. Dudakları ayrılmış titriyorlardı. Ve gözlerinden süzülen gözyaşları çenesinden aşağıya damlıyordu. Arkadaşı onu kolundan tutarak yerinden kaldırdı ve ağır ağır basamakları inmesine yardımcı oldu. Zavallı kız ölen kocasının cenaze töreninden dönen bir dulu andırıyordu. David'in çevresindeki insanlar kan ve dehşet görmenin heyecanı içinde gülüyor, bağırıyor, birbirleriyle şakalaşıyorlardı. Tekrar genç kızı anımsadı. Bu kalabalığın içinde ona gerçek görünen tek insan bu ağlayan kızdı işte. Burada yeteri kadar kan ve ölüm görmüştü. Artık Pamplona'ya gitmeyeceğini biliyordu. O kızla konuşmak ona kendisi gibi hissettiğini, onu kendisine yakın bulduğunu söylemek istiyordu. Arkalarından yürüdü ve dışarıya çıktı. Park yerine gidip bakındığında onların eski bir Citroen CV100 arabaya bindiklerini gördü. Koşarak onlara yetişmeye çalıştı fakat o daha yarı yola varmadan eski araba hareket etmiş ve trafiğe karışmıştı bile. David onların arkasından büyük bir üzüntüyle bakıp kaldı. Kendisini kaybolmuş gibi hissediyordu. Nedense bu genç kız onu çok etkilemişti ve ne gariptir ki onun yanındaki erkeği hiç düşünmüyordu. Onu bir daha hiç göremeyeceğini zannediyordu ama eski Citroen'i iki gün sonra tekrar görünce kadere bir kez daha inandı. Pamplona Festivali'ne gitmekten vazgeçmiş ve daha güneye inmek üzere yola çıkmıştı. Citroen ilk gördüğünden de daha eski gibiydi. Toz içindeydi ve arka lastiklerinden birinin kortları çıkmıştı. Amortisörlerden biri iyice eskimiş, esnekliğini kaybetmiş olacaktı ki araba adeta bir sarhoş gibi hafifçe yana yatmıştı. Araba Barcelona yolu üzerinde Zaragoza'nın dış mahalleleri yakınındaki bir benzin istasyonunda duruyordu. David hemen bu istasyona girdi ve bir benzin pompasına yanaştı. Benzinci arenada kızın yanında gördüğü genç adamın kontrolü altında Citroen'in deposunu dolduruyordu. Fakat kız arabanın içinde değildi. Çevreye bakındı ve birkaç saniye sonra onu görünce sevindi. Genç kız sokağın karşı tarafında bulunan büfeden bir şeyler alıyordu ve tezgahın arkasındaki kadınla konuşma halindeydi. Sırtı David'e dönüktü ama delikanlı onun şimdi tepesine bir topuz halinde toplanmış olan siyah saçlarını hemen tanımıştı. Hemen koşar adımlarla karşıya geçip dükkana girdi ve onun arkasında durdu. O anda ne yapacağını bilmiyordu. İçinden geldiği gibi davranacaktı işte. Kızın üzerinde omuzlarını ve sırtını açıkta bırakan çiçekli bir giysi vardı ve ayaklarına da açık sandallar geçirmişti. Fakat omuzları o anda bir şalla örtülü bulunuyordu. David iyice yaklaşınca onun adeta pürüzsüz plastiğe benzer bir cilde sahip olduğunu gördü. Bu nefis ten sanki hafifçe yağlanmış ve cilalanmıştı ve saçları tepesinde toplanmış olduğundan güzel ensesi şalın altında belli oluyordu. Kızın kuru incir alıp parasını da verdiğini gören David ona biraz daha yaklaştı. Şimdi onun saçından geldiğini sandığı hafif bir yaz parfümünün kokusunu alabiliyordu. Yüzünü bu harika saçlara gömmemek için kendini güçlükle tutuyordu. Genç kız dudaklarında harika bir gülümseme olduğu halde arkasını döndü ve David'i karşısında görünce birden şaşırdı ve onu hemen tanıdı. David'in yüzü kızların kolayca unutabileceği yüzlerden değildi hiç kuşkusuz. Yüzündeki gülümseme kayboldu ve hiçbir şey söylemeden genç adamın yüzüne baktı kaldı. Yüzünde anlaşılması güç, tarafsız denebilecek bir ifade vardı. Dudakları yarı aralıktı ve o güzel bal rengi gözler pırıl pırıldı. David o anda onun bu sessiz ve sakin halini yakın gelecekte çok daha iyi anlayacağını bilmiyordu kuşkusuz. Onu beklemedi ve "Sizi Madrid'de gördüm" diye konuştu. Genç kız başını salladı ve "Evet" dedi. Sesinden konuşmak isteyip istemediği belli olmuyordu. "Ağlıyordunuz orada. Siz de ağlar gibi oldunuz bir ara." Sesi pürüzsüz, konuşması mükemmeldi. Onun bir yabancı olmasına olanak yoktu. David, "Yok canım, o kadar da değil" diye itiraz etti. Fakat kız ısrarla, "Evet, siz de ağladınız orada" dedi. "Ama siz için içine ağladınız." David bunu duyunca başını eğdi ve kabul ettiğini belirtti. Kız birden elini incir dolu kese kağıdına daldırıp, "Bir tane deneyin, çok güzeldir" diyerek ona bir kuru incir uzattı. Sonra da gülümseyerek yüzüne baktı. David onun uzattığı kuru inciri alıp küçük bir parça ısırdı ve ağzındaki güzel tadı anlamaya çalışırken genç kız onu davet eder bir tavırla dükkanın kapısından çıktı. David onun yanında yürümeye başladı ve sokağın karşı tarafındaki Citroen'e baktı. Depo dolmuştu ve kızın yanındaki erkek arkadaşı eski arabanın kapısına dayanmış onu bekliyordu. Adam bir sigara yakmak üzereydi. Başını kaldırınca onları gördü. O da görür görmez David'i tanımış ve elindeki kibriti fırlatıvermişti. Kibrit yerdeki bir benzin birikintisinin üzerine düşmüştü. Birden bir parlama oldu ve bir patlama sesi duyuldu. Alevler bir an içinde Citroen'in arka tarafına erişmiş ve arabanın kaportasını sarmaya başlamıştı. David hemen kızı orada bıraktı ve 100 metreci süratiyle karşı tarafa koştu. Bir yandan da "Benzin pompasından uzaklaşın sersemler" diye bağırıyordu. Kızın arkadaşı ilk şoku atlatmış ve kendini toparlamıştı. David hemen arabanın el frenini boşalttı, vitesi boşa aldı ve genç adamın da yardımıyla arabayı iterek alevlerin erişemeyeceği bir noktaya itti. Çevrede nereden çıktıkları belli olmayan bir kalabalık toplanmış heyecan içinde olanları izlerken bir yandan da bağırmaya başlamışlardı. Her kafadan bir ses çıkıyordu fakat herkes de olay yerinden uzakta durmaya çalışıyordu. Çabuk davranmış ve alevler arabayı tamamen yutmadan önce arka koltukta bulunan bagajları da kurtarmışlardı. Onlar valizleri henüz almışlardı ki benzin istasyonunda çalışan adam elinde büyük bir yangın söndürücüyle gelip onlara katıldı. Benzinci çevredeki kalabalığın bağırışları arasında arabayı yoğun bir köpük yağmuruna tuttu ve söndürmeyi başardı. Böylece kalabalık seyirci topluluğun da sesi birden kesilmişti. Kalabalık kısa sürede benzincinin yangını söndürmedeki başarısı konusunda konuşup şakalaşarak olay yerinden uzaklaşırken David, genç kız ve erkek arkadaşı yanarak simsiyah olmuş Citroen'in kaportasına bakıp acı içinde başlarını sallıyorlardı. Genç kız en sonunda "Zavallı arabanın ömrü zaten tükenmiş gibiydi, ölmek üzereydi" dedi. Bu ayağı kırılan bir atın vurulmasına benzedi. David'in "Sigortanız vardı değil mi?" diye sorması üzerine kızın arkadaşı gülmeye başladı. "Şaka mı ediyorsunuz? Bu hurda arabayı kim sigortalar? Onu almak için sadece 100 Amerikan doları ödedim." Yanan arabadan kurtardıkları eşyalarını bir araya getirdiler ve bir ara kız erkek arkadaşına yabancı bir dilde bir şeyler söyledi. Fakat bu yabancı dil David'in bazı şeyler anımsamasına neden olmuştu. Kızın söylediğini anlamıştı. Bu nedenle onun kendisine baktığını görünce hiç de şaşırmış görünmedi. Genç kız hafifçe gülümseyip, "Bu akşam Barcelona'da birini karşılamamız gerekiyor" dedi. "Bu bizim için çok önemli." David başını salladı. "Pekala, hadi gidelim öyleyse." Bagajlarını Mustang'e yüklediler ve erkek uzun bacaklarını bükerek arabanın arka koltuğuna sıkıştı. Genç adamın ismi Joseph'ti. Kızsa David'e ona Joe diye hitap edebileceğini söyledi. Kendi ismi Debra'ydı ve şimdiki halde soyadlarının önemi yoktu. David'in yanına oturdu ve dizlerini sıkı sıkıya birleştirip ellerini kucağına koydu. Bir süre sonra kaçamak bakışlarla Mustang'i ve içindekileri değerlendiriyordu. David onun pahalı valizine, eldiven gözündeki Nikon kamera ve Zeiss dürbüne, ve koltuğa atılmış kaşmir cekete meraklı gözlerle baktığını gördü. Genç kız daha sonra başını hafifçe çevirip David'in üzerindeki ipek gömleğe baktı. Bir an düşündü ve sonra ''Tanrı fakirleri kutsar fakat zengin olmak da güzel bir şey herhalde'' diye mırıldandı. Bu söz David'in hoşuna gitmişti. Onu etkilemek, onun kendisiyle arkada oturan şu uzun boylu, güçlü kuvvetli genç adam arasında kıyaslama yapmasını istiyordu. Bunları düşünerek güldü ve ''Haydi Barcelona'ya'' dedi. David, kentin dış mahallelerinde arabayı sessizce sürerken Debra başını arkaya çevirip Joe'ya baktı. ''Nasıl, rahat mısın sen orada?'' Bunu yine daha önce konuştuğu yabancı dilden sormuştu. David güldü ve ''Eğer rahat değilse arabanın arkasından koşabilir'' dedi. Bunu onların konuştuğu yabancı dilden söyleyince genç kız birden şaşırdı ve sevinç çığlığı attı. ''Hey, İbranice konuşuyorsun sen.'' David başını salladı. ''Evet ama pek iyi sayılmam. Uzun zamandır konuşmadığım için epey unuttum.'' Bunları söylerken 10 yaşında bir çocukken İbranice derslerinden ne kadar sıkıntı çektiğini anımsadı. Bu ters yazılan dilin alfabesi de oldukça zordu ve seslerin büyük çoğunluğu adeta gargara yapar gibi gırtlaktan çıkıyordu. 5. ayrımın sonu. Sayfa no 43. Devamı 6. ayrımda.